Ayrım 7. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 86. Bağımsız yaşama coşkusu ve Mustafa Kemal. İkbal'e göre işgal ve köleliği kabul eden niyetli Müslümanların karakteri insana yakışmayan anmenli bir karakterdir. Bu karakter onların bireysel ve ulusal morallerini mahvetmiştir. Ve bu karaktere yenik düşen Müslümanlar, işleri ve kazançları, mevki ve siyasal kariyerleri ne olursa olsun çöküşe mahvolmaya mahkumdurlar. Çünkü onlardaki hayat coşkusu, varoluş aşkı ve bağımsızlık sevdası mecalsiz kalmış, sönmüştür. Büyük İkbal, içini yakan bu acısını Armağan-ı Hicaz adlı eserindeki şu Farsça beyitle dile getirmiştir. Şebi Hindu gulamanra sehernist ve in hak afitabira gozernist. Yani köleler Hindistan'ının gecesinde şafak yok. Bu toprak üzerinden bir güneşin geçmesi söz konusu değil. Ölümsüz düşünüre göre bu karanlık kaderin müsebbipleri Hintli Müslümanların bizzat kendileridir. Çünkü onlar Türklerin aksine özgür ve bağımsız yaşamayı sağlayacak bir karaktere sahip olamamışlardır. İkbal burada Hintli Müslümanlar için gerçekten çok ağır bir sıfat kullanmıştır. Karakterless host, yani karaktersiz kalabalık veya karaktersiz ev sahibi veya karaktersiz ordu. Kullandığı host sözcüğü bu anlamların üçünü de taşımaktadır ve İkbal'in öfkesini ifadeye belki de en uygun sözcüktür. Bu tabiri kullandığı konferansında 3 soru soruyor ve üçünün cevabının da olumsuz olduğunu bildiriyor. Sorular şunlardır. 1. Hintli Müslüman güçlü bir bedende, güçlü bir iradeye sahip midir? 2. Hintli Müslüman var olmak iradesine sahip midir? 3. Hintli Müslüman kendine ait olan sosyal vücudu darmadağın etmeyi amaçlayan güçlere karşı koymayı başaracak yeterlilikte bir karaktere sahip midir? Üzgünüm ama diyor İkbal, bu soruların tümüne olumsuz cevap vermek zorundayım ve ekliyor. Efendiler, bilmelisiniz ki büyük varoluş savaşlarında sosyal bünyenin hayatta kalmasını sağlayacak olan temel değer sayı çokluğu değil, niteliktir. İnsanoğlunun en mükemmel ve kader belirleyicisi, sermayesi, nitelik, nam-ı değer, karakterdir. İkbal'in İslam dünyasının kaderini mutluluğa doğru kanatlandıracak ruhu, İmam-ı Azam'ın mücadelesiyle onun zihniyetini izleyen Türklerin fikir ve siyaset anlayışında bulmasının sebebi işte buradadır. Yani İkbal, İslam ümmetinin selametini Hintli Müslümanla Türk Müslümanın mukayesesinde dikkat çeken Türk devriminin yarattığı farkta bulmaktadır. Hintliyi zavallı köleye dönüştüren o fark olduğu gibi Türk'ü vazgeçilmez ve öncü kılan da o farktır. Mustafa Kemal'e duyduğu hayranlık da anılan farkı yaratan önderin Mustafa Kemal olması yüzündendir. İkbal, kader belirleyen Gazi'ye bu derin hayranlığını Peyami Maşrık, Şark'tan Haber adlı şiir kitabına koyduğu şu manzumesiyle ölümsüzleştirmiştir. Mustafa Kemal Paşa'ya hitap. Allah ona yardım etsin. Bir milleti var ki, biz onun hikmet, akıl ve idrahi sayesinde takdirlerin gizli alemindeki sırlara vakıf olduk. Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, onun bir bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan güneş haline geldik. Din büyüğü, harem piri, gönlünden aşk mefhumunu çıkardı. O zaman alemde kusurumuz derecesinde zelil olduk. Bize yarayan ovaların sert rüzgarlarıdır. Bahar rüzgarının nefesleri altında dargın ve müstarip bir goncaya döndük. Allah dışındaki şeylerin tuzağına düştüğümüzden beri o feleklerin kubbesini aşan feryatlarımız birer iniltiye dönüştü. Tuzak kurmadan nice avlar avlayıp terkiğimizi asmıştık. Şimdi ise okumuz ve yayımız koltuğumuzda, avlarımız bizi öldürüyor. Atın nereye kadar giderse oraya yürü, düşünme. Biz bu meydanda nice kereler tedbirli olalım diye mat olduk. İkbal Peyami Maşrık, Ali Nihat Tarlan tercümesi 79. 3. Bölüm. Kur'an ve müdafaa hukukun ortak düşmanı. Ortak düşman. Zulüm. Kur'an'ın bir tek düşmanı vardır. Zulüm. Şirk bile inanç sapıklığı olması gerekçesiyle değil, zulüm olması gerekçesiyle düşman ilan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim, şirki en büyük zulümlerden biri olarak tanıtmaktadır. Şu bir gerçek ki, şirk çok büyük bir zulümdür. Lukman 13. Müdafaa-i hukukun da bir tek düşmanı olmuştur. Zulüm. Müdafaa-i hukuk, tabirinin bizzat kendisi, zulme karşılığının açık ifadesidir. Anadolu'nun kurtuluş ve aydınlanma mücadelesinde savaşın hedefi ve gerekçesi olarak ırk, para, bölge, renk, hatta din gösterilmemiştir. Tek gerekçe hukuktur. Hukukun müdafaasıdır. Kur'an'da da savaşın tek gerekçesi zulme karşı çıkıştır. Yani çiğnenen hukukun korunması. Işıksızlık anlamındaki zulmetle aynı kökten gelen zulüm kelimesi, Kur'an bünyesinde küfür, şirk, kötülük, baskı, işkence, haksızlık, karanlık, cehalet anlamlarında kullanılmıştır. Fıkıh bilginleri ve müfessirlerin büyük çoğunluğu zulmün Kur'an terminolojisinden anlamını şöyle vermektedirler. Bir şeyi ait olduğu yerin dışında bir yere koymak. Ragıp el-İsfahani zulüm mat. Bundan da anlaşılır ki zulüm, varlık düzeninde yozlaşma ve yabancılaşmaya sebep olmaktadır. Ve bu anlamda en büyük zalim insandır. Çünkü yaratılış düzenini ve tabiattaki denge ve ahengi bozan tek varlık insandır. Nitekim Kur'an, insanın kötülüklerinden şikayetçi olan melekleri konuştururken onun iki tipik kötülüğüne parmak bastırır. Bozgunculuk, kan dökücülük. 2 Taksim 30 Ashab Suresi 72. ayette ise insanın iki tipik noksanlı olarak bilgisizlik ve zalimliğe yer verilir. Zulmün üç başı. Kur'an'daki zulüm kavramı aynı anda üç olumsuzluk ifade etmektedir. Başka bir deyimle Kur'an'ın temel düşmanı olan zulmün birbirinden hiç de geri kalmayan üç şerir başı vardır. 1. Yönetimde despotizm. 2. Emperyalizm. Sömürü ve istila. 3. Cehalet. Akıl ve ilim düşmanlığı. Zulmün kelime anlamındaki hem despotizm, hem istila, hem de karanlık vardır. Karanlık, Kur'an dilinde cehaletin öteki adıdır. Demek oluyor ki Kur'an kelam mucizesi onun bütün düşmanlarını bir tek kelimeyle ifade etmesine imkan vermiştir. O kelime zulümdür. Zulüm hem akıl düşmanlığının hem de hak ve adalet düşmanlığının adıdır. Bu olguyla ilgili ayrıntılar için Kur'an'ın yarattığı Mucize Devrimler adlı kitabımızdan birkaç satır alıntılayacağız. Kur'an bir din kitabı olarak bilinmekle birlikte tek düşman olarak dinsizliği veya ateizmi değil, zulmü hedeflemiştir. Bu tarihin din alanındaki en muhteşem devrimlerinden biri, belki de en muhteşemidir. Ve bu satırların yazarına göre bu, peygamberler tarihinin en büyük mucizesidir. Bir din kaynağının düşmanlık kıstası olarak sadece zulmü esas alması, tarihin tanıdığı en sarsıcı tespittir. Kur'an bir tek insan tipine düşmanlığa izin vermektedir. Zalim. Zulme sapanlardan başkasına düşmanlık edilmez. Bakara 193. Düşmanın belirlenmesinde din ve iman kıstası yerine bir hukuk kavram ve terimi olan zulüm kullanılmıştır. Zulme, düşmanlık, zulme karşı savaşmak hakkını verir. Zulme karşı savaş, zulme uğrayanların Müslümanlığı kaydına bağlanmamıştır. Kayıt bizzat Kur'an tarafından insan olarak konmuştur. Hangi dinden, ırktan, bölgeden ve renkten olursa olsun insan, Nisa suresi 75. ayet bu gerçeğin temel beyinesidir. İkinci sırayı Şura suresi 39-42. ayetler almaktadır. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizi halkı zulme sapmış şu kentten çıkar, katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz. Nisa 75. Kendilerine zulüm ve haksızlık gelip çattığında yardımlaşırlar, kendilerini savunurlar. Zulme uğratılışı ardından kendini savunana gelince böyleleri aleyhine yol aranmaz. Aleyhlerine yol aranacak olan şu kişilerdir ki insanlara zulmederler ve yeryüzünde haksız yere saldırılarda bulunurlar. İşte böyleleri için acıklı bir azap vardır. Şura 39-42. Kur'an'ın zulüm dışında bir düşmanı yoktur. Kur'an, şirki bir ilimsizlik illeti olarak da görmektedir ki, o takdirde şirk, zulmün anlamlarından biri olan karanlık, cehalet çerçevesinde düşünülebilir. O halde şirk de zulüm başlığı altına girdiği için düşman hedeftir. Zulüm dışında gibi duran diğer düşmanların dikkat edildiğinde ana başlık olan zulmün alt bölümleri oldukları görülür. Çok ilginçtir, Kur'an ateizmden söz etmez. Hayat ve ölümün Tanrı'nın değil zamanın bir eylemi olduğunu söyleyen Dehriler, bakınız Câsiye 24, Tanrı tanımazlar değil zamanı Tanrı'nın yerine koyanlar, daha doğrusu zamanı tanrılaştıranlar. Kur'an'da ateizm kavramı yoktur. Çünkü insan doğası gereği ateist olamaz. Sadece gerçek Tanrı yerine sahte ilahlar koyar. Şirk ne ateizmdir ne de dinsizlik. Şirk bir dindir ama Allah'ın yanına yöresine yedek ilahlar koyan bir dindir. Kur'an savaşını bu yedek ilahlı dine karşı vermektedir. Ateizme karşı değil. Zalimlere eğilim göstermeyin. Kur'an açık zulme dikkat çektiği gibi örtülü, maskeli, pasif zulme de dikkat çekmektedir. Bu ikinci tür zulüm, zalime seyirci kalmak şeklinde sergilenen zulümdür ki, zulmün en kahpe türüdür. Çünkü bu kahpe tür, zalime yaptığı işin normal hatta iyi kanaatini verir. Pasif zulüm, zalim üreten bir zulümdür. Zulme meşrutiyet kazandıran bir namertliktir. Bunun içindir ki Kur'an pasif zulme giden yolları da tıkamıştır. Zulmedenlere eğilim göstermeyin. Yoksa ateş sizi sarmalar. Allah'tan başka dostlarınız kalmaz. Size yardım da edilmez. Hud 113. Ayrıca bakınız Bakara 193, Nisa 105. Zalimlere ve zulme dolaylı destek daha çok aydınlar ve servet kodamanları tarafından verilmektedir. Bu iki zümre itibar görmek ve daha çok kazanmak için maddi imkanlarını çekip çeviren zalim odaklara susarak, uyarmayarak destek verirler. Onlar için her zaman söz gümüşse sükût altındır. Aydınlar susunca zulüm kökleşir. Onun içindir ki bir coğrafyada vücut bulan tüm zulümlerde o coğrafyanın aydınlarının tartışmasız payı vardır. Aydının uyarı görevini yaptığı toplumlarda zulüm bulunabilir ama egemen olamaz. Kur'an bu noktada birikim sahiplerinden söz etmektedir. Aydınlar birikim sahipleridir. Onlarda bilgi birikimi vardır. Servet sahiplerinde ise mal ve imkan birikimi. Birikim sahiplerinin susması zulmü kader haline getirir ve bu kader ülkeleri de uygarlıkları da çökertir. Sizden önceki kuşakların söz ve eser birikim sahibi olanları yeryüzünde bozgunculuktan alıkoymalı değiller miydi? Ama içlerinden kurtarmış olduklarımızın az bir kısmı dışında hiçbiri bunu yapmadı. Zulme sapanlar ise içine itildikleri servet şımarıklığının ardına düşüp suçlular haline geldiler. Halkı iyilik ve barış için gayret gösterenler olsaydı, Rabbin o kentleri, medeniyetleri zulümle helak edecek değildi. Hud suresi 116-117. Zulüm her toplumda olmuştur, olacaktır. Ama zulmün egemenliği başka bir kavramdır. Aydınlar susunca zulüm sadece olmaz, egemen olur. Tek savaş gerekçesi olarak zulüm. Kur'an, dinler tarihinde savaşa izin verilen belki de tek kutsal kitaptır. Kur'an'ın izin verdiği savaşın meşrutiyeti için zulme uğramış olmak şarttır. Kur'an, saldırı savaşına izin vermez. Din yaymak için savaşa da izin verilmemiştir. Tek gerekçe zulümdür. Zulme uğramaktır. Zulüm varsa savaş bir insanlık borcu haline gelir. Bu insanlık borcundan kaçılmaz. Kaçanlar onursuz olur. Savaşla ilgili temel ilkeyi koyan ayetler şöyledir. Kendilerine savaş açılanlara savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğratıldılar. Allah onlara yardıma elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için yurtlarından haksız yere çıkarıldılar. Hac 39-40. Bu ayetler hem bütün zamanların savaş gerekçelerini bildiriyor hem de Hz. Muhammed'in Arap müşrikleriyle savaşlarının gerekçelerini gösteriyor. Ayet zulme uğratılanlara savaşma izni verildiğini söylediğine göre Kur'an meşru bir savaşın ancak savunma savaşı olacağını kabul etmektedir. Ayet zulme uğratılmanın topraklara yani vatana tasallut ile imana tasallut yani özgürlüklere saldırı olduğunu göstermektedir. Savunma savaşı vatan ve özgürlük değerlerine saldırıya karşı, saldırı savaşı ise bu değerlere tasallut için yapılır. Saldırı savaşı cinayettir. Savaşın bir cinayet olmaktan çıkması için savaşanın zulme uğramış olması ve bu sebeple yaratıcıdan izin almış olması gerekir. Bu izin çıktığında hiçbir ikiyüzlülüğe kaçılmadan insan onuru için savaşılacaktır. Kur'an, meşruluğu belirlenmiş bir savaşla ilgili taktikler de yer vermektedir. Bu taktikleri veren ayetler bağlamından koparak tek başlarına değerlendirilenler, Kur'an'ı bir saldırı kitabı gibi gösterme yoluna gidebilmektedirler. Oysa ki Kur'an, meşruluğu kesinleşmiş bir savaşla ilgili taktikler vermektedir. Bunun garipsenecek bir yanı olamaz. Bir kitap, meşrutiyeti doğmuş bir savaşa izin veriyorsa, o savaşın başarılı olması için elbette taktikler de verecektir. Bundan daha makul, daha gerçekçi ve dürüst ne olabilir? Ayetler, zulme uğratılarak yurtlarından çıkarılıp sürülenlerin savaşmalarına izin verildiğini söylüyor. Zulme karşı savaşmak için zulmün Müslümana yapılması şartı aranmaz. Kur'an'ın insani dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğratılanları kurtarmak için de savaşılabilir. Hatta savaşmalıdır. İlgili ayet Nisa 75'i yukarıda görmüştür. Hazreti Peygamber'in savaşlarının tümü savunma savaşıdır. Çünkü o doğup büyüdüğü Mekke'den hicret ettiği günden itibaren sürekli saldırı altında olmuş, bunun için sürekli savaş halinde bulunmuştur. Peygamberden sonraki savaşlara gelince onların çok az bir kısmı da bu niteliktedir. Muaviye'nin despot bir Emevi kralı olarak idareyi ele aldığı günden itibaren savaşlar İslam'ı, Muhammedi niteliklerini büyük ölçüde yitirmiş, toprak gaspı ve tegalüp savaşına dönüşmüştür. Emevilerin yönetimindeki Müslüman coğrafyalarda meşrutiyeti doğmuş olan tek savaş Emevi yönetimine karşı savaştı. Emevilere bu gözle bakan Müslüman düşünürlerin başını İmam-ı Azam Ebu Hanife Ölüm 150 Taksim 767 çekmektedir. O bu anlayış ve imanla verdiği büyük mücadelenin faturasını hayatıyla ödemiştir. Ama tarihe Kur'an imanı adına ölümsüz bir mesaj ve hatıra bırakmıştır. Biz onun bu ölümsüz hatırasını insanlığa tanıtmak için Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife adlı eserimizi yazdık. Şimdi hem zulüm ve savaş konusunu daha yakından tanımak hem de İmam-ı Azam'ın mücadelesinin karakter ve önemini görmek için anılan eserimizden birkaç paragraf aktaralım. İmam-ı Azam'ın İslami felsefesi bakımından mensup olduğu Murciye mezhebinin büyük çoğunluğunun savunduğu fikirlerden biri de zalim devlet başkanı ve yönetime silahla karşı çıkmanın gerekliliğidir. Eş'ari Makalat 451. İmam-ı Azam'ın Murciyeliğinin Arapça iktidarları rahatsız etmesinin gerçek sebebi işte bu zulme karşı çıkış fikridir. İmam-ı Azam'a saldırının arka planındaki temel gerçek de budur. Çünkü İmam-ı Azam zalim yönetime kılıçla karşı çıkmayı savunan ve bu tür karşı çıkışlara her türlü desteği veren bir önderdir. İmam-ı Azam zulme silahla karşı çıkış fikrini bir kelamcı, fakih, düşünür olarak savunmakla kalmamış, bu fikre bağlı olarak sergilenen isyan eylemlerinin hemen hemen tümüne maddeten de destek vermiştir. Çünkü ona göre despotizme karşı çıkıp hakkı ayakta tutmak imanın en belirgin niteliklerinden biri ve ibadetlerin en yücesidir. Bu karşı çıkış öylesine yücedir ki bu yolda bir gaza, bir haçtan üstündür. Demek oluyor ki İmam-ı Azam zulme karşı mücadele söz konusu olduğunda ameli imandan bir parça saymayan görüşünü kırmaktadır. Onun bu din ve iman anlayışı, Anadolu kurtuluş ve aydınlanma çağının öncüleri, müdafaa-i hukuk kadrolarının anlayışını tam bir biçimde çerçevelemiştir. Onlar da tıpkı İmam-ı Azam gibi imanı amelle kayıtlı tutmamakla birlikte zulme karşı çıkışta bu anlayışlarını bir kenara koymaktadırlar. Onların fikir önderi ve başkumandanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlayışının bir uzantısı olarak Hazreti Peygamber'in en büyük mucizesinin onun kumanda edip zaferle sonuçlandırdığı Bedir Savaşı olduğunu söylemek de Hazreti Peygamber'in temel özelliği olarak da esaret tanımamayı öne çıkarmaktadır. İslam peygamberi ile ilgili tespitinde şöyle diyor Müdafaa-i Hukuk Başbuğgazi. Onun hak peygamber olduğundan şüphe edenler Bedir destanını okusunlar. Hazreti Muhammed'in bir avuç imanlı Müslümanla kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir meydan muharebesinde kazandığı zafer fani insanların kârı değildir. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin en kuvvetli delili Bedir Savaşı'dır. Mustafa Kemal'in bu din, iman ve peygamber anlayışı tam bir imamı azam idraki sergilemektedir. Çünkü zulme karşı çıkışın Bedir Savaşı ile irtibatlandırılması da imamı azam kaynaklıdır. Zulme karşı savaşmak sadece zulmün muhatabı olanların görevi değildir. Kur'an, zulme uğrayanların yanında savaşmayı bütün onur sahiplerinden bir insanlık borcu olarak istemektedir. Bakınız 4 Taksim 75. İnsanlara, zulmedenlere her türlü karşı çıkış serbesttir. Bakınız 42 Taksim 42. Din ayrılığı düşmanlık sebebi değildir. Başka dinlerdeki zalim olmayanlar sizin dininizdeki zalimlerden yeğdir. Kur'an, imanın huzur ve aydınlığa çıkarmasını imanın zulümle kirletilmemesi şartına bağlamıştır. 6 Taksim 82. Bir ülkenin hayatı ve yönetimi küfür üzere yürüyebilir ama zulüm üzere yürümez. Kur'an'ın zulme bakışının ayrıntıları için Kur'an'ın temel kavramları adlı eserimizin zulüm maddesine bakılabilir. 7. ayrımın sonu, sayfa 98.